Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Bendeniz Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli dostlar, bugün iki konuyu müzakere edeceğiz Ergün hocamızla. Bunlardan ilki Türkiye, Ukrayna ve Avrupa olacak. Malumunuz geçtiğimiz hafta Riyad'da, Suudi Arabistan'da Rus ve Amerika heyeti bir görüşme yaptı ve Ukrayna dışarıda bırakıldı bu görüşmede. Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi üzerine bazı barış görüşmeleri, müzakereleri yapıldı. Ve o esnada da Zelenski Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Bey'in misafir olarak buraya geldi filan. Birçok şey konuşuldu. Tayyip Bey'in hocam... Evet. Zelenski'yi yağmurdan korumak için tuttuğu şemsiyedeki sembolizme kadar bir sürü mesele konuşuldu ama çıkan sonuç herhalde yani Avrupa'ya yönelik mesajlarımız yeniden Avrupa Birliği'ne dair.
Arkasına onlar geldi.
Almanya Cumhurbaşkanı geldi.
Evet.
Bunu bir konuşacağız. Yani ne oluyor bizim zaman zaman eleştirdiğimiz Avrasyacılık odağına doğru kayıyoruz. Türkiye'de böyle bir Avrasyacılık tutumu vardı. Bu yeniden Avrupa'ya mı kayıyor? Ukrayna'yla ilişkimiz, işte Trump'ın bir takım politikaları, Avrupa ile ilgili politikalar. Hocam programımızın ilk bölümünde bunu konuşacağız.
Evet.
Değerli dostlar, ardından da yumuşak sekülerliği konuşacağız. Bir sekülerlik vardı. Yumuşak sekülerlik ne oluyor? Hocam bununla ilgili siz bir yazı kaleme aldınız. Bu esnada bu işin biraz etimolojisine de bakacağız bu kavramların.
Çok kafa karışık
çünkü. Yani laiklik nedir, sekülerizm nedir, sekülerlik nedir, sekülerite nedir?
Evet.
Bir sürü böyle kavram var. Programımızın ikinci bölümünde de bu sekülerizm kavramını ele almış olacağız. Hocam Ukrayna, Türkiye ve Avrupa, Ukrayna Başkanı Zelenski Ankara'ya geldi. Çok taraflı böyle görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanının özel misafiriydi. Bakanlarıyla beraber geldi. Aslında Ukrayna ve Rusya savaşında Türkiye'nin özellikle bu tahıl koridoru açma, bir takım savaş esirlerinin değişimi gibi meselelerde arabuluculuk yaptığını
daha önce
biliyoruz.
İstanbul'da Rusya, Türkiye, Ukrayna
görüşmeleri
oldu.
Yapıldı. Hatta bizim beklentimiz Amerika, Rus ve Ukraynalı tarafların İstanbul'da bir araya gelip eğer bir barış hazırlığı varsa, ateşkes ilan edilecekse bunun merkezi İstanbul olur diye bekliyorduk ama birden rotayı Riyad'a çevirdiler. Yani hem aslında Ukrayna biraz saf dışı edildi. Adamlar bizzat savaşın taraftarı, ülkeleri
işgal edilen ülkeler.
Ama barış görüşmesinde davet edilmediler. Hatta bizim Dışişleri Bakanımız ya Türkiye bile o masada olmalı diye açıklama yaptı Hakan Fidan Bey. Ne oluyor hocam? Yani öncelikle şunu sorayım. Amerika ve Rusya Ukrayna'yı böyle bir görüşmede niye saf dışı bıraktılar? Bu olay nelere gebe?
Yani bu tabii Trump'ın çok böyle yeni dönemdeki asimetrik siyasetinin bir yansıması. Trump siyasi tahammüllere pek dikkat etmeden hareket ediyor. Yani Ukrayna'ya baktığımız zaman savaş başladığından beri ABD'nin orada ciddi bir desteği var.
Evet.
Avrupa Birliği'ne güvenlik konusunda ABD destek veriyor zaten. NATO'nun giderlerinin %60'ını ABD karşılıyor. Ve daha önce de ABD'nin güvenliğinin bu ülkelerle de ilişkili olduğunu beyanları yapılmıştı. Şimdi Trump geldi, bu siyasetten farklı bir tutuma yöneliyor. Avrupalıların güvenliğini sağlama konusunda bir zorunluluğunun olmadığından bahsediyor. Ondan sonra daha çok ABD'yi ulusal düzeyde, ABD sınırları içinde koruma, kollama, refah düzeyini artırma ve dünya yüzeyinde de Çin'e karşı bir çevreleme hareketi pozisyonu içine giriyor. Burada doğrudan Ukrayna'yı önemsemeden, bütün siyasi teamülleri de aslında dikkate almadan Trump doğrudan gidip Putin'le ve Arabistan'da görüştü. Bu Trump'ın siyaset yapma tarzı ile de ilgili. Yani bunu genel Amerika siyasetiyle değerlendirmek de zor aslında. Çünkü ülkesi işgal edilen Ukrayna'dır. Dolayısıyla muhatap doğrudan Ukrayna'dır. Ukrayna ile konuşulması lazım. Onun devlet başkanının muhatap alınması gerekir. Şimdi Türkiye'de çok haksız, 3 senedir süren savaşla ilgili çok haksız bir bakış açısı medyada hakim olmuştu. Muhafazakar medyada da bu zaman zaman, yani bu eğilim yüksekti. Efendim Batı, işte NATO'nun ne işi var Ukrayna'da? Orada Rusya'yı tehdit ediyor. Yahu Ukrayna'nın toprakları Rusya'nın mı toprakları yani? Şimdi Kırım'ı ilhak etti.
Ya da şöyle bir Rusya. Şey de vardı hocam. Yani zaman Rusya, zaman ben de o duyguya kapılıyorum. Evet. Ya Ruslar orada Avrupalılara haddini bildiriyor. Aslında ya Ukrayna Allah. Değil orada savaşılan, Avrupa ülkeleri, Amerika. Ya tamam. Topuyla savaşıyor.
Yani ne yapsın? Ukrayna evet. Kendi topraklarını kim destekliyorsa bağımsızlığı onlarla beraber hareket ediyor. Siz topraklarınızın işgali durumunda size destek veren kim olursa onların desteklerini almaz mısınız yani?
Evet.
Türkiye İngiltere ile Fransa ile mesela Kırım'a karşı beraber savaşa girdi. Yani ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'nda sonra milli mücadelede topraklarımız işgal edildi.
Almanlarla işbirliği.
Almanlarla veya daha Çanakkale'de. Sonra gizlice Rus Sovyetler Birliği ile bazı evet. yakınlaşmalara gitti. Yani o ülke Ukrayna'nın ülkesi. Ukrayna diye bir ülke var. Türkiye'deki insanlar bunu neden görmediler yani? Hep uluslararası güç üzerinden bakıyoruz. Ya insanların hakları var, ülkeleri var, vatanları var, sivil insanlar var. İşgal ediyor, oraları çiğniyor. Üstelik oraya gelmeden önce Kırım çiğnendi. Kırım'da işte Türkler bizim soydaşlarımız değil mi? Bizim din kardeşlerimiz değil mi? Mesela Türkiye hala o konuda çekince içinde. Şimdi herkes efendim garip bir biçimde ABD'ye karşı duyduğu nefretten dolayı Rusya'nın yaptıklarını olumlayan bir tutuma sahipti.
Evet.
Doğru bir tutum değildi. Ve Zelenski yine kalktı geldi Türkiye'ye geldi. Türkiye tabii kucak açtı. Türkiye sahip çıktı Ukrayna'ya mesela. Bu önemli bir şey. Ve Erdoğan Cumhurbaşkanı çeşitli açıklamalarda bulundu. Türkiye öyle davranmadı. Yani burada bir ülke var. Baştan beri öyle. Bu ülkenin bağımsızlığı önemlidir. Dolayısıyla Türkiye kendi konumunu Rusya'ya göre veya ABD'ye göre belirlemiyor. Kendi çıkarları kadar aynı zamanda o ülkenin de durumuna bakarak öyle hareket etti. Öyle hareket ediyor. Doğru olan da bu. Ve Ukrayna'yı bu son Ukrayna'nın Ankara'ya yaptığı çıkış diyelim.
Evet.
Çok önemliydi.
Çıkarma.
Çıkarma. Çok önemliydi bu. Çünkü devlet bakanları vardı. İşte devlet başkanı vardı. Herkes Zelenski'yi şey yapıyor. DJ'ydi. Bundan lider olmaz. Küçümsüyordu bilmem ne. Bunlar hepsi tabii Rus propagandası aslında yani.
Evet.
Şimdi Avrupa Birliği toplandı ve ABD'nin yeni başkanı bu yeni siyaseti oturup Putin'le konuşunca büyük bir tedirginlik yaşadı. Hatta NATO'yu temsil eden genel sekreter de Paris'te konuştu. Aynı şekilde o toplantıda yer aldılar. Yani bizim güvenlik zafiyeti ortaya çıkıyor. NATO desteğini çekerse Rusya yani yeniden işgal etmeye başlar. 35 sene önceye kadar yarısı Avrupa'nın yarısı Rus işgali altındaydı. Yani Sovyetler Sosyalist Birliği gitti de Rus emperyalizmi bitti mi? Değil mi?
Evet.
Yani Rus emperyalizmi efendim Sovyet Sosyalist Birliği ile komünizm meşrebiyle devam etti. Komünizm meşrebi gitti, şimdi Rus Federasyonu var. Dolayısıyla adamların açılma şeyi var, emperyal şeyi var, arayışı var. ABD'nin yok mu? Onun da var. Ama sonuçta ABD'nin Avrupa'nın kendi açısından düşündüğünde daha çıkarlarına uyumlu. Bu doğrudan işgal ediyor. Doğrudan bir takım başka şeyler yapıyor. Duvarlar çekiyor. Yıllarca o duvarlar devam etti. 60'lardan 89'a kadar. Kaç yıl yani bakın. 89'dan bugüne kaç yıl geçti? Yeniden Rusya aşağıya doğru göz dikmeye başlıyor. Dolayısıyla burada Avrupa Birliği, Türkiye ve Ukrayna yeni dönemlerde birbirine yakınlaşmaya başladı. Ve bir siyasetleri birbirine yakın. Çünkü Rusya'nın saldırganlığına karşı beraber olma ihtiyaçları var. NATO konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı dün. Çok yani bak bir yazı yazdıktan sonra o açıklamayı yaptı. Dedi ki biz Ukrayna'da NATO'nun olmasını istiyoruz dedi. Yani bu ABD'nin de siyasetine çok ters, Rusya'nın da siyasetine çok ters.
Şu anki Trump'ın üstelik, siyasetine hepten ters.
Hepten ters. Üstelik Lavrov Cumhurbaşkanı ile Ankara'da görüşmeye geldi. Görüştüler ve ondan sonra bu açıklamayı yaptı bakın. Önemli bir şey bu. Ya çünkü NATO bizimle de ilgili. Yani Orta Doğu'da ve bölgede en büyük sayısal olarak silahlı kuvvetlere biz sahibiz. Ama Rusya ile mukayese ettiğimiz zaman istihbaratıyla, teknolojisiyle, ekonomisiyle mukayese ettiğimiz zaman coğrafi iklim şartlarıyla, tarihsel jeopolitiğimizle mukayese ettiğimiz zaman NATO'ya hala Türkiye'nin ihtiyacı var bir defa. Yani böyle NATO'ya ideolojik olarak karşı olalım. Gavurların kurduğu bir şey. Silahlı güvenlik bir pakt. Ama bu gavur sana da işe yarıyorsa o gavurla bir takım konularda alışveriş yapmak zorundasın.
Evet.
Yani ve bu herkesi şaşırttı bence. Ben mesela o kadar da beklemiyordum. Sonra da Avrupa Birliği'ne yakınlaşmaya dönük açıklamalar oldu. O da ilginç bir biçimde. Biz Avrupa'yı da kurtarırız dedi. Biz Türkler herkesi kurtarmaya çok meraklıyız. Böyle bir yönümüz var.
Evet.
Şimdi Avrupa Birliği tabii Avrupa'da yükselen yeni bir aşırı milliyetçilik dalgası var.
Almanya'daki seçimler onu gösterdi.
Fakat bu bazen de çok abartılıyor Türkiye'de. Ya dünyada öyle bir aşırı dezenformasyonu var ki. Mesela 2025'in başında yeni Münih Güvenlik Konferansı raporu yayınlandı. Bu raporda en tehdit edici şeyler olarak işte iklimle ilgili değişiklikler geçiyor. Dijital alanda gelen tehditler geçiyor. Dezenformasyon geçiyor. Hakikaten müthiş bir dezenformasyon var. Ya Almanya'daki seçimlerin sonuçlarına baktığınız zaman
kavramı bile bununla alakalı,
evet,
değil mi?
Evet, bununla ilgili. Yani hakikat yok.
Evet.
Kardeşim, hakikat yoksa her çeşit yalanı mı yapacaksın yani?
Evet.
Öyle bir şey olur mu?
Hayır, bu dezenformasyonla da hakikat
yok ediliyor
yani.
Yok ediliyor.
Evet.
Şimdi o zaman insanlar nasıl güvenecek? Nasıl beraber yaşayacak? Nasıl güven içinde yaşayacak? Barış nasıl olacak? Uzlaşma nasıl olacak? Değil mi?
Evet.
Almanya'da doğru. Yeni seçimlerde %19'u ilk defa aşırı milliyetçi, aşırı sağ bir grup aldı. Bunlar ırkçı bir takım görüşlere sahipler. Bütün yabancılara, Müslümanlara, Türklere karşı tehdit edici yönleri var. Bu çıkış, evet, dikkat çekici bir şey. %19. Bütün Avrupa'da belli bir Le Pen partisi de Fransa'da öyle oldu. Bu aşırı milliyetçilik açısından. Türkiye'de bu düzeyde yok. Zafer Partisi falan şimdi genel başkanı içeride ama. Şimdi şuna dikkat edersek Almanya'da yine en büyük oyu %29'da Hristiyan Birlik Partisi. Ondan sonra ikinci olarak Hristiyan Demokratlar Partisi. Üçüncü olarak aşırı sağ parti oy aldı.
Evet.
Dolayısıyla bakın.
%17 idi galiba hocam. Evet.
%19 olması, evet, lazım. %19
mu? Evet.
Şimdi dolayısıyla Hristiyanlık temelinde, yani bak adları Hristiyan,
evet,
ya.
Evet, o da ilginç hocam.
Değil mi?
Evet.
Dolayısıyla Avrupa'da dinle siyaset tamamıyla birbirinden ayrılmamış. Partilerin adı Hristiyan. Hristiyan Demokrat Partisi. Sen şimdi burada efendim,
İslam Demokrat Partisi'de
ben demokrasiden yanayım hep mesela. Evet, İslam, evet, Demokrasi Partisi kursam. Bana isim verirler mi bu isimle parti kurmama?
Zannetmiyorum, vermezler hocam.
Dini siyasete alet etmeden diye çıkarlar. Evet. Değil mi? Türkiye'nin mevcut, tabii, siyasi partiler kanununa ters.
Anayasanın laiklik maddesine ters diye.
Siyasi partiler, tabii, kanununa göre de ters çünkü. Şu, doğru, an siyasi partiler kanununa göre din, etnisite, sınıf.
İsim verilemiyor.
Bunlara müsaade etmiyor yani. Yasak bunlarla parti kurmak. Laz bilmem ne partisi kuramazsın yani. İslam bilmem ne partisi de kuramazsın. Böyle bir şey, evet, var. Şimdi o bize sürekli din siyaset ayrı diyenler, bakın Avrupa'nın göbeğinde hala bu partiler devam ediyor. O kilise geleneği farklı biçimde, steril bir biçimde devam ediyor. Kilise güçlü bir yapı Avrupa'da.
Evet.
Kiliseler bugün boş ama o kilise geleneği farklı biçimlerde değişerek, dönüşerek varlığını sürdürüyor. Bunlar hala güçlü partiler. İkisi bir araya gelerek iktidarı mesela dizayn edebiliyorlar, evet, kurabiliyorlar. Ama Türkiye'de biz bunu öyle anlatıyoruz ki Avrupa'da artık tamamen aşırı sağ veya aşırı milliyetçilik hakim. Bundan sonra efendim hatta bir tane şey var, emekli üst düzey bir komutanımız Ulusalcı Demokrat Hristiyan Partisi böyle bir ifade kullanmış. Yani çok garip bir şey ya, bunun ulusalcılıkla alakası yok ki. Hristiyan Demokrat merkez sağ parti bunlar. Merkez sağ partilerin içinde milliyetçi ton da dini ton da olur ama belirleyici değil.
Evet.
Yani ANAP mesela, ondan sonra Demokrat Parti, Adalet Partisi, bunlara baktığınız zaman milliyetçi ve dini tonlar var ama bunlar milliyetçi partidir veya dini partidir diyebilir miydik?
Diyemezdik.
Ama ulusalcı parti ayrı var zaten. Milliyetçi parti ayrı var. Şimdi Türkiye'de bilgi çok çarpıtılarak üretiliyor. Sanki Avrupa'da artık tamamen aşırı sağ veya tamamen milliyetçilik hakim oluyor gibi bir anlayış var. Böyle bir şey yok. Bakın orada Almanya'da 17 tane Türkiye'den kişi vekil oldu. Yani farklı partilerden. Baktım hangisinde çok falan. Solda var, bir Hristiyan Demokrasi de var. Hristiyan Demokrat Parti de var. Dolayısıyla öyle Türkiye'de dezenformasyona herkes uğramış, çarpıtılmış. Kara propagandayla bakıyoruz yani. Zihnin bir Avrupa'daki gelişmeleri de doğru algılayamıyoruz. Bir kesim bütün Avrupa'da her şey iyidir, süperdir. Oraya teslim olalım diyor. Bir kesim de diyor ki Avrupa'da her şey yandı, bitti, kül oldu. Ya ikisi de doğru değil yani açıkçası. Evet. Gidip geliyoruz biz de Avrupa'da. Biz de İngilizce okuyoruz az çok. Bakıyoruz daha objektif raporlara, şeylere. Ondan sonra haberlere bakıyoruz. Durum bu. Şimdi Türkiye Avrupa'yla tabii ekonomik olarak yaklaşmak istiyor. Çünkü Türkiye'nin ekonomik ilişkisi hala ABD, ya Almanya en yüksek ihracat yaptığı değil mi?
Tabii.
Ülkelerin başında
ve
yer alıyor.
Şeyi de saymazsak,
birinci sırada Almanya var yani.
En çok Türk yaşayan, belki Türkiye, evet, ve Türkistan'ın dışında en çok Türk yaşayan.
Evet, Almanya.
5 yine milyona yakın Türk var yani.
Evet, o da var. Dolayısıyla Avrupa'yla yakınız yani. Biz Avrupa'yla zaman zaman kavga etmişiz ama aynı zamanda da beraber yaşamışız. Osmanlı'nın topraklarının yarısı Avrupa'ydı yani.
Evet.
Bugün hala Türkiye'nin topraklarının bir kısmı Avrupa'da.
Kıtasında
yani,
Avrupa mi? Kıtasında sayılıyor.
Etkileşim hocam fazla. Öte yandan tabii ki Türkistan da artık Türkiye'nin çok önemli bir ilgi alanı. Rusya Federasyonu.
Ticari olarak da hocam en çok ihracat yaptığımız ülkeler Avrupa ülkeleri.
Avrupa ülkeleri.
Yani ticaret yapıyoruz biz.
Evet, o nedenle bence yeniden hükümet aslında Avrupa Birliği'ne yakın konusunda tavırlar ortaya koyuyor. Aslında Türkiye artık ne Avrupacı ne de Avrasyacı yani.
Evet.
Bunlardan daha bağımsız var olma çabalarında,
doğru,
olan bir
oyun
ülke.
Kurucu olmaya çalışıyor.
Evet, çalışıyor. Bunun mücadelesini, evet, veriyor. Bazı konularda da başarılı oluyor.
Neticeleri de var hocam.
Evet, belli neticeleri de var. İşte Suriye'de bunun, evet, neticelerini gördük. Ondan sonra 5 Türk devletinin ortak bir teşkilata bürünmesi.
Yani bir takım bunlar önemli. Katar'da üssümüz var, bilmem, evet, işte Sudan'la ilgili bir takım anlaşmalar,
doğru,
var.
Doğru.
Cezayir'de, Libya'da yaptığımız
var,
işler var.
Doğru.
Akdeniz'deki işte mavi vatan diye bir kavram icat ettik değil mi hocam? Yani orada yani yapılan
işler var. Yani o mavi
vatanın
ne karşılığı, evet, var onu Türkiye şey yapamadı ama. Realize edemedi, evet, öyle. Yani Libya'yla komşu,
ama
biz de
azından,
Libya'da çizgi çekiyoruz,
evet,
yani o olmadı.
En azından şu
ama
bir zihnimizde biraz bu misak-ı milli sınırlar
onun
içinde
dışında,
kalmak,
tabii,
onu taştık sanki hocam.
Onu, evet, o açıdan yani Türkiye, Suriye'de, Libya'da, dediğin gibi Sudan'da, evet, Afrika'da, Türkistan'da,
Katar'da, yani
Katar'da
ülkelerinde.
Kesinlikle Türkiye dış politika konusunda 20 sene öncesine kadar göre çok çok ileri adımlar atan bir ülke yani.
Evet.
Daha o nedenle belli bir özgüven ama bu özgüvenle çok aşırılaşmamak lazım, Allah korusun. Dengeli,
evet,
bir biçimde gitmek,
gitmek lazım. Hocam biraz ilk bölümün sonuna, evet, geldik. Siz başka politika konuştuğumuz programlarda da aslında bizim bu Avrasyacılıktan biraz uzak durmamız gerektiğini, her ne kadar inişli çıkışlı bir ilişki tarzımız olsa da yine yani Avrupa'yla, değil mi, Batı'yla bir,
evet,
ilişki geliştirmemiz gerektiğini söylüyorsunuz.
Ya ben
yani
şahsen tabii Avrupacı değilim ama ben şahsen Avrupa değerleriyle Türkiye'nin siyasal değerlerinin daha yakın olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Yani demokrasi tecrübesini mukayese ettiğimizde Rusya'da böyle bir tecrübe yok. Türkiye bu konuda daha üst bir ligde her şeye rağmen. İnsan hakları konusunda yine öyle. Dolayısıyla bu konularda bizim Avrupa'yla yakın olmamız, gelişimimiz açısından
evet.
daha faydalı olacağına inanıyorum, düşünüyorum evet. ben yani.
Hocam,
yoksa elbette Rusya evet. Federasyonu bölgesinde ciddi işte Türk devletleri var. Bunların da varlığını Türkiye artık düşünmek zorunda. Yani Türkiye ama eskisi gibi illa Avrupacı ya da Avrasyacı şeyine girmeyecek yani bence bu.
Evet.
Cumhurbaşkanlığı son açıklamalarda bunu gösteriyor.
Evet. Hocam teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Değerli dostlar, şimdi kısa bir ara veriyoruz düşünce günlüğüne. Aranın ardından sekülerizmi ve yumuşak sekülerliği konuşacağız. Efendim kısa bir ara şimdi.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programın ilk bölümünde Ukrayna-Rusya savaşındaki barış müzakereleri üzerinden bir Avrupa-Ukrayna-Türkiye değerlendirmesi yaptık. Sanki biz Ukrayna'nın yanında yer alarak biraz daha yönümüzü tekrar Avrupa'ya, Batı'ya evet. döndük. O işbirliğini önemser.
NATO'yu
bir NATO üyesi olarak, hatta NATO'nun Ukrayna'da konuşlanması gerektiğini söyleyecek kadar, değil mi hocam? Evet. Yönümüzü biraz o tarafa
bir
dönmüş
NATO
durumdayız.
NATO savunusu durumundayız evet. yani.
Hocam, bizim düşünce günlüğüne yakışır bir program yine, bir başlık daha doğrusu. Evet. Sekülerizm ve yumuşak sekülerlik. Yumuşak sekülerlik kavramı size mi ait hocam?
Yani ben yerde... kullandım. Şimdi evet. bir arkadaş özelde dedi ki hocam bak İngilizce moderate
evet.
var. Moderate secularization. Ya moderate başka bir şey. Ilımlı
evet.
demek.
Evet, evet.
Yumuşağı daha çok light anlamda evet. kullandım ben.
Evet.
Dolayısıyla
evet.
benim okuduklarımda evet. böyle bir kavramı görmedim ben.
Hocam light yani biz tabii yıllarca laiklik kelimesiyle, laisizmle biraz böyle yattık, kalktık, eleştirdik. O kavramı ötekileştirdik. Türkiye'deki modernleşme tecrübesinin, işte yeni cumhuriyet modernleşmesinin bir laiklik doğurduğunu, bunun kanunları arkasına aldığını, Türkiye'de yapılan anayasalarda hem rejim olarak kanunu arkasına aldığını ve dayatıldığını, laiklik evet. üzerinden bizim tarihi ve geleneksel toplum yapımıza, evet. dinimize karşı bir şey kurulduğunu, tuzak kurulduğunu, insanların bir şekilde dinden uzaklaştırıldığını, toplumun dinden uzaklaştırıldığını, hatta bireysel olarak bazı dindarlıklarımızın elimizden alındığını, işte kızların başörtüsü meselesi, kadınlarımızın, çocukların okutulmaması, din eğitiminin tam böyle hür bir ortamda
müdahale
özgürce
edilmesi.
Anlamaması, müdahale edilmesi gibi falan. Yani laiklikle çok meselemiz var.
Var. Evet.
Yani çok andık evet. yani laiklikliği. Çok cümlenin içinde kullandık.
Çok başımıza şimdi çok şeyler açtı.
Çok şeyler açtı. Eminim sizin başınıza daha çok şey
benim de tabii açmıştır. 5 sene üniversiteye giremedik evet. biz. Başka damgalar yedik. İslamcı, evet. dinci, bilmem ne. Herkes bu muhafazakar kesimde, hepimiz bir biçimde laiklikle başı bir
belaya girdi.
Girdi yani.
Girdi,
böyle
evet.
bir sorunumuz.
Ben de hani 1999'da oldu. İlahiyat Fakültesinden mezun olduğumda tam 28 Şubat sürecinin zirve zamanları. Evet. O zaman demişlerdi yani artık ilahiyat mezunu olarak, imam hatip mezunu olarak bu devlette herhangi bir vazife almanız mümkün değil.
Demişlerdi. Hep öyle diyorlardı. Müthiş bir korku ürettiler evet. yani hakikaten.
Şimdi sekülerizm kavramı aslında biraz bu milenyum da duyduk biz hocam.
Evet.
2000'li yıllardan sonra duyduğumuz bir kavram.
Evet.
Ben ilk tartışmayı da şeyde okumuştum. Niyazi Berkes'in meşhur 1964'te İngilizce olarak kaleme aldığı işte The Development of Secularism in Turkey.
Evet.
Türkiye'de çağdaşlaşma diye tercüme şey edilen kitap. Hani ya aslında bunlar sekülerizm, çağdaşlaşma değil. Ama bu adamın bak kitabı böyle çevrildi 1973'te gibi filan. Nedir hocam bu sekülerizm? Evet, yani evet. laiklik değilse nedir?
Evet.
Bir tanımlar mısınız
yani bu,
bize?
Biz tabii daha çok kavramı Fransa üzerinden aldık. Fransa laikliği kullanıyorduk. Türkiye'de uzun süre laiklik etrafında tartışmalar oldu. Ama Türkiye'de de laiklik tabii çok sert uygulandı. Yani Fransa'da ki laikliğin tecrübesine baktığımız zaman kilise ile devletin çok kanlı bıçaklı bir tarihi serüveni var.
Evet.
Yani kilise toplumun düzenleyen, eğitimiyle ilgilenen, kültürüyle ilgilenen, ciddi anlamda evlilik, aile üzerinde etkili olan, bununla da yetinmeyerek bazı dönemlerde kralları atayan bir otoriteydi. Laiklikle beraber tabii buna son verildi. Artık kilisenin böyle siyasi otoriteyi belirleme konumu ortadan kaldırıldı.
Aslında bizim olmayan genel bir kavgaya taraf olduk biz.
Tabii yani biz biraz öyle oldu maalesef. Evet. Yani dönüp dönüp belki aynı tarihi anlatıyoruz ama maalesef.
Evet.
Bunu Türkiye'de bazı aydınlar, tabii Türkiye'nin yaşadığı savaş serüveni de önemli. Osmanlı döneminde yürüyen modernleşmede belli ölçülerde modern hukukla da bir şey var. Şer'iye mahkemeleri yanında işte diyelim diğer mahkemeler de açılıyor. Medreseler yanında işte mülkiye, tıbbiye gibi.
Tabii yani modern okullar da açılıyor. İslahat, tanzimat dönemleri, evet. Fermanları.
Yani onlara kısmen ilgili seküler, evet, diyebiliriz, evet, belki. Ama öyle dine karşıt, dini reddeden, dini dışlayan değil. Seküler derken orada dinle ilgili olmayan anlamında kullanıyoruz. Evet. Yani örfü hukuk alanı, dünya alanı. Tarihte de zaten laiklik kavramı daha çok kiliseye ait olmayan mallar,
evet, halk
için kullanılıyor.
Din adamı olmayan halk.
Din adamı olmayan halk veya, evet, anlamında kullanılıyor. Şimdi daha sonra Türkiye şu tartışmayı yaptı. Ya bu Amerika ve Anglo-Sakson kültüründe laiklik bu kadar sert değil. Evet, din ve devlet birbirinde ayrılmış fakat devlet yine de böyle dini tokatlamıyor, dini aşağılamıyor, dini reddetmiyor. Dini gruplar, mezhepler, anlayışlar çok özgürce çalışmalarını yürütüyorlar. İngiltere'de, efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle. Böyle olunca bir tartışma çıktı. Yani bir Fransız laikliği, Amerikan sekülerliği.
Evet.
İngilizler, Amerikalılar seküler kavramını kullanıyorlar. Türkiye'de şöyle yansıdı. Sanki laiklik farklı, sekülerlik farklı. Aslında temelde aynı. Fakat uygulama biçimleri farklı. Devletlerin benimsediği siyasete göre.
Bir de şu denirdi hocam hep o benim eski okuduğum metinlerde de. Ya sekülerlik yani toplumun bile isteye kendini biraz dinin dışında tutması, dünyevileşmesi. Hani şey, tabii bir serüven dünyalaşma adına. Ama laiklikte daha farklı bir otorite var. Kanun var, nizam var, devlet otoritesi var. Devletin bizzat görmezden gelmesi var.
Ama dinle, İngiltere'de ilgini de sonuçta, evet, devlet mesela kiliseyi 7. Henry kiliseyi tamamen devlete bağlıyor yani. Hmm. Katolik kilisesinin yetkilerini alıyor elinde. Thomas Mann diye meşhur Mann, evet, diye mesela onu idam ediyor bunu kabul etmediği için. Katoliklik olmaz diyor. Devlete itaat eden bir katoliklik olmaz diyor. Evet. Devlet kilisesi olmaz. İngiltere bile kiliseyi kendine bağlıyor yani, devlete bağlıyor.
Anladım. Yani hocam siz diyorsunuz ki yani etimolojileri farklı olabilir ama bu iki kavram aynı şeyi ifade ediyor.
Şimdi tabii bu şuna benziyor. Türkiye'de biz çok beleş işler yapıyoruz. Efendim kent ayrı demek, efendim
şehir ayrı
demek. Şehir Farsçadır, kent Türkçedir.
Kardeşim. Yok, şehir Arapça, kent Farsça.
Yok. Kent Türkçe.
Öyle mi hocam?
Tabii.
Sanki ben eski İran dilinin bir formundan alınmış diye biliyorum.
Değil. Kent Divan-ı Lugat-ı Türk'te 10. yüzyılda yazılmış en kapsamlı sözlükte, evet, kent geçer.
Hmm, şehir yani, yerine.
Tabii şehir yerine kent geçer. Kent diye geçiyor. Aynıdır. Arapçada da Medine diye geçer.
Evet.
Medine diye. Kur'an'da, evet, da Medine geçiyor, evet, yani. Şimdi bu yüzeysel okumalar bunlar. Normalde sekülerity, secularization, secularism, secular.
Evet.
Bu kavramlar çift, evet, kullanılıyor. Dört farklı kavram.
Evet.
Temelde toplumun, siyasi alanın, kültürel alanın dini etkisinin azalması, dinin dışında kurgulanması.
Evet.
O nedenle devlet işte hukukunu diyelim dine dayandırmadan uyguluyor. Bu artık seküler bir hukuk. Tamam mı? Bazıları bunu daha geniş işte. Bu gittikçe toplum da artık tümüyle dinden arınacak, uzaklaşacak. Bu süreci de sekülerleşme deniyor. Zamanla din sona erecek hatta. Biliyorsun Peter Berger'in böyle öngörüleri var.
Evet.
Bir de sekülerizm kavramı bence önemli. Sekülariti değil, sekülerleşme değil. Sekülerizm, sekülerliğin ideoloji haline gelmesi demektir.
İzm geldi mi tehlike başlıyor.
İzm geldi mi tehlike başlıyor. Laiklikte de laikçilik oluyor.
Laisizm.
Laisizm oluyor. Evet. Laisizm de sekülerizm aynıdır. Orada sadece din-devlet ilişkilerinin ayrılması değil, aynı zamanda laikliğin veya sekülerliğin bir baskı aracına, bir tahakküme dönüşmesi, her şeyi yönlendirmeye kalkışması,
evet,
kendini bir din olarak vasfetmesini, kendini bir mutlaklık olarak dayatması,
alternatif olarak göstermesi,
efendim diyelim ki işte bir takım seküler kişiler, otoriteler kutsallaştırılıyor. Yani işte bunu diyelim ki Lenin'in kutsallaştırılması Komünist Parti'de. İşte milliyetçi veya ulusalcı bazı liderlerin aşırı bir biçimde kutsallaştırılması, onunla dinsel bir takım anlamlar
yüklenmesi. Hocam Türkiye'de de Mustafa Kemal Atatürk'ün kutsallaştırılması.
Yani diyoruz Mustafa yani Kemal ayrı, Kemalizm ayrı diyoruz. Ayrı derken de bu Mustafa Kemal'i bir kutsal figür olarak icat edilmesi. İşte bu laisizmdir.
Evet.
Bu laiklik değil, bu laisizmdir. Bu seküler değil, bu sekülerizmdir.
Evet.
Çünkü normal laiklikte bir kişi kutsallaşmaz. Zaten laiklik kutsallıktan ayrı olan demektir.
Evet.
Normal
İddiası
olan,
kişiyi ve toplumu aslında bu.
Mustafa Kemal da diyor.
Bundan arındırmak yani tabii, ideolojileri. Evet.
Seküler bir insan Mustafa Kemal. Diyor ki ben diyor bu ölüp gideceğim, fani olacağım diyor. Kalıcı olan bu millettir diyor.
Evet.
Ama bunlar da ne diyor Kemalistler? Mustafa Kemal ölmez diyor.
Evet.
Ölmeyen kim var bir tek? Allah var.
Ya
Tanrı
da
var.
Olmasaydı olmazdık diyor.
Evet.
Yani evet.
Bunlar tabii ki sekülerizmin getirdiği bir şey. Laisizmin getirdiği bir şey. Özellikle dinden uzak olan kesimler ve Soğuk Savaş'tan sonra ideolojini kasbeden sol kesimler kendilerine laikliği bir ideoloji olarak ürettiler. Din Şerif Mardin'in dediğine göre yumuşak ideolojidir.
Evet.
Yani yumuşak sekülerliği de biraz Şerif Mardin çağrışımı yaptı
soft
bana.
Soft power.
Soft power nasıl deniyorsa burada da soft ideoloji. Sekülerity.
Evet.
Soft ideoloji. Evet. Light ideoloji. Kastedilen bu. Yani artık o tek parti döneminde sert olan, bugün Kemalizm adı altında o sertlik yeniden üretilmeye çalışılıyor. Çocuklar Mustafa Kemal'in heykelleri önünde secdeye götürülmeye çalışılıyor. Bu laisizmdir. Yani bu laikliği din haline getirmektir.
Evet.
Bu efendim veya sekülerizmdir. Fakat
yumuşak sekülerlik.
Yumuşak sekülerlik yani, daha farklı bir şey.
Evet.
Yani orada diyor ki ben dinle ilgili yaşamayacağım. Dinin dışında hayatımı sürdüreceğim. Kılık kıyafetim falan, yeme içmem. Dindar değilim yani. Deyim yerindeyse dindar değilim.
Sekülerizm de diyor bunu.
Yok yok. Yumuşak sekülerlikte.
Anladım. Hani yumuşak dindarlar da vardı orada.
Ben de diyorum ki şimdi yeni dönemde
evet,
Türkiye'de toplum bir yumuşak sekülerliğe geçiyor.
Evet,
soft
hocam.
Sekülerlik.
Evet.
Yani devlet düzeyinde ciddi anlamda zaten sekülerleşme o sertliğinden
kırıldı.
Uzaklaştı, kırıldı. Evet. Hala muhalefette CHP falan zaman zaman gündeme getiriyor ama çok ciddi anlamda Türkiye adımlar attı. Fakat toplum düzeyine baktığımız zaman sekülerleşme var. Bu sekülerleşme daha soft bir biçimde var. Hem din açısından soft, hem de diğer açısından. Seküler, tam seküler olan diyor ki ben dindar değilim ama dine karşı da değilim. Dini yaşayan yaşasın. Ben de bazen namaz kılıyorum diyor falan. Diyor. Ama ben şeriattan yana değilim diyor mesela.
Evet.
Tamam mı? Bu soft sekülerlik oluyor. Veya din veçhesine baktığımız zaman aynı şekilde başörtülü kız diyelim ki işte şarkı söylüyor. Diyor ben şarkı sözlerimde bir şey yok diyor.
Opera eğitimi almış.
Opera eğitimi aldım diyor ben.
Öyle bir kız var.
Üstüme
hocam.
Üstüme başıma da dikkat ediyorum
dublaj
diyor.
Dublaj yapıyor. Kız yani opera eğitimi almış.
Evet.
Başörtüsünde çıkarmıyor.
Başörtüsü var.
Evet.
Çok iyi bir piyanistimiz var başörtülü. Büşra bilmem ne hanımefendi. Ondan sonra sevgililer gününde mesela başörtülüler.
Ellerinde çiçeklerle,
çiçekler
kalpten
var,
yastıklarla geziyorlar.
Kalpten yastıklarla hediyelerle geziyorlar. Dolayısıyla insanlar bir yandan pratik seküler kültürle karşılaşıyor, onları alıyor. Ama öte yandan dini de tamamen bırakmıyor. Bizde genellikle beklenti ne? Sekülerleşince din tamamen bırakılacak. Böyle de tamamen olmuyor. Hatta sekülerliği kendine uyduruyor. İşte efendim sevgililer günü, ne bileyim yani, doğum günü kutlaması.
İşte yani efendim, biz diyor burada alkol almadan
alkol
kutlayalım.
Alkol almıyor.
Ama diyor bugünü kutlarız.
Bugünü
diyor.
Kutluyor.
Evet.
Böyle yapıyor.
Hocam şu.
Bu biraz sekülerliği kendimize çevirmek.
Çevirmek.
Soft sekülerlik dedim. Sekülerlikle daha yumuşak düzeyde barış içinde, uzlaşma içinde yaşamak. Onu biraz kendine dönüştürmek. Onu kendine dönüştürünce sen de biraz ona dönüşürsün tabii ki. Böyle bir taraf da var. Biz bugüne kadar daha çok bizi kendine dönüştüren tarafa kızgındık.
Evet.
Meydan okuyorduk, tepki gösteriyorduk. Ben biraz daha şey oldum yani açıkçası. Biraz daha belki fazla ümitsiz davranıyoruz. O kadar da ümitsiz olmamak lazım.
Evet.
Yani bakın bu genç kızlar bile bir biçimde başörtüsüne ısrar ediyor. Bir biçimde Müslümanlık görüntüsünü önemsiyor. Alkolden uzak durmayı önemsiyor. Belli haramlardan uzak durmayı, mesafeli olmayı önemsiyor. Bunlar da değerli şeyler.
Ama
bunlar
o şeyler. Dünyanın o bir takım görünür seküler saydığımız nimetlerinin de içinde olmak istiyor.
Olmak istiyor, evet.
Evet. Hocam ben şunu merak ediyorum bir taraftan da. Belki bunu ayrı siz de bir yazarsınız, bir gündem de yapabiliriz. Bir toplum aklı mı var? Şunu diyorum. Nasıl ki Türkiye'deki aşırı laiklik uygulamalarının işte sekülerizmin olduğu zamanlar ki bundan işte 25 sene önce 28 Şubat evet. süreci diye bir süreç yaşadık.
Şubat'ta da tabii onu çok
ya, net biçimde ya da o döneme gördüm. Kadar yani Cumhuriyet tarihinden, Cumhuriyet modernleşmesinden o döneme kadar yaklaşık 80 yıl böyle katı laiklik uygulamaları olduğu halde dindarlığını bir şekilde muhafaza etti. Nasıl ettiyse,
diri kaldıysa.
E şimdi yaklaşık çeyrek asırdır da Türkiye'yi muhafazakar hükümetler yönetiyor, AK Parti hükümetleri.
Evet.
Ve ilk defa belki Cumhuriyet tarihinde bu kadar din kurumlarda görünür hale getirildi. Başörtüsü tabii. serbest bırakıldı, üniversitelerde meslek erbabı, savcılar, hakimler, hekimler evet. var. Bir sürü her mahallede imam hatip okulu var.
Evet.
Ama toplum seküler şeye tercih eder bir hale geldi.
Bir hale geldi.
Yani dinle ilgili dinin yayılması, dindarlığın artması acaba bu politikalardan bağımsız başka bir akıl, başka bir yöntem mi gerektiriyor hocam? Yani toplumu dinden uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz, dinine sarılıyor. Ya
evet.
dini kurumları, müesseseleri artırıyorsunuz, dindarlık söylemini artırıyorsunuz. Bu sefer dinden uzaklaşıyor.
Şöyle bir şey var
yani
aslında.
Yani dini irşat ve tebliğ açısından da bir açık hava müzesi gibiyiz
tabii,
yani.
Tabii tabii çok doğru. Şöyle bir şey var.
İran için aynısı söylenir
aynı,
hocam yıllardır.
Yani gittikçe yeni gençlikte bunu çok daha bariz olarak görüyoruz. Bireyselleşme artıyor. Bireyselleşme sadece egoizm manasına ve bencillik manasına gelmiyor. Bireyselleşme insanın aynı zamanda kendi başına bir şeye karar vermesi, bir şeyi tercih etmesi.
Evet.
Dolayısıyla artık bu dinsel, dini kurumların, kolektif yapıların etkisinden, mahallenin yapısından, etkisinden uzak, kendi olarak karar verip dini yaşamak istiyor.
Evet.
Kendin
yani mahalle
olarak,
baskısı da ortadan kalkmaya başlıyor.
O da kalkıyor tabii. Burada da gençler artık annelerinin, babalarının, annelerin babaları bizim gibi insanlar çoğunlukla 30 sene önce köyden gelmiş insan. Çocuklukları en azından köyden geçmiş. Bu dini formatla yaşamak istemiyorlar artık yani. Yeni bir format atıyorlar kendilerine. Bu
evet.
yeni formatta da dediğim gibi yani bugün de üniversitede gördüm. Mesela genç kızlar aktifti şeyde. Bir program vardı. Endülüs'ten atlarıyla bir profesör çıkmış. Mekke'ye, hacca
gidiyor.
Evet. Bizim Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde programlara gittik.
Evet.
İspanyol Müslüman olmuş adam yani.
Atlarıyla mı geldiler hocam?
Atlarıyla geldiler, evet.
Üç kişi onlar.
Üç kişi.
En son Bosna'dalardı, evet. Ben haberi orada okumuştum.
Çok güzel şeyler anlattılar. Türkiye'ye gelmişler. Yani ne kadar güzel samimi, evet, insanlar. Şimdi orada da baktım mesela dört kişi kız vardı. Başörtülü, güzel, böyle yakıştırmışlar, hoş, estetik, şu bu. Onlar fotoğraf çekiyorlar, onlar aktif, onlar tercüme ediyor. Arapçayı tercüme ediyor, Fransızcayı tercüme ediyor, İngilizceyi tercüme ediyor.
Ha, bizim Zaim'deki tabii, öğrenciler bunu yapıyor.
Öğrenciler, evet, hepsi de bayandı, kız öğrenciler. Evet. Yani artık böyle bir şey var.
Evet.
Kızlar aktif ve kendileri dini tecrübe etmek istiyorlar. Kendileri o tecrübeyle bir takım yanlışları yaşasalar da doğruya varmak istiyorlar. O nedenle bizim burada yeni strateji kelimesini sevmiyorum ama yeni yöntemler, yeni diller, yeni neşveler bulmamız gerekiyor.
Yeni yaklaşımlar geliştirmek
gerekiyor. Yeni yaklaşımlar geliştirmemiz lazım. Bu çocuklarımıza çok fazla da şey davranmamak gerekiyor.
Evet, belki empati yapmak
çok
gerekiyor.
Çok aşırı kızmamak lazım.
Evet.
Yani empati kurmak gerekiyor. Soft sekülerleşme bence tümüyle bizi sekülerleşmeye götürmez yani. Bir biçimde. Hakikaten
belki
insanların...
o bir tecrübe ediliyor. Belki vazgeçilecek, evet, hocam. Tekrar mahalleye dönülecek.
Yani
ya da yeni bir form bulunacak.
Yeni bir form bulunacak. Evet. Aynısı olmaz ama, evet, yeni bir form bulunacak, evet, yani.
Evet. Hocam teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Değerli Erkam Radyomuzun dostları, kıymetli dinleyicilerimiz. Bugünkü Düşünce Günlüğü programının sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.